Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 22. ayrım. Sayfa 277. Avukat bardaktaki viskiyi de içti. Yavaş yavaş yüzünün sarılığı geçmeye başlamıştı. Koltuğuna biraz daha yerleşip ayak ayak üstüne attı. Genzini temizledi. Alaycı bir sesle "Şimdiye kadar ne servetin oldu Canıt'ın?" diye sordu. Sekreter tevazu içinde "Epey Bay Capshaw" dedi. "Tam olarak hiç hesaplamadım. Efendi çok eli açık bir patrondur." "Evet, bunu biliyorum. Peki mevcut servetinin 10 mislini elde etmek ister misin?" "Bana rüşvet mi teklif ediyorsunuz efendim?" "Öyle de diyebilirsin. Ne karşılığında olduğunu sorabilir miyim?" "Benim safıma geçmeni istiyorum Canıt'ın. Sen eşi bulunmaz bir yöneticisin. İyi düşün. Sahip olduğun servetin 10 mislini sana teklif ediyorum." "Efendi, Capshaw ne olacak?" "Sana söyledim. O zavallının teki. Artık durumu kapandığı yerden idare edemeyecek kadar çaresiz ve imkansız. Bugünkü başarının ve geldiğimiz noktanın yegane sebebi benim gösterdiğim başarıdır. El ele verirsek bundan çok daha iyisini yapabiliriz. Ne dersin?" "Ona ne olacak?" Avukat hınzırca gülümsedi. "O zaten yaşayan bir ölü. Hayatı ızdıraplarla dolu. Onu sonsuzluğa kadar bu sıkıntıdan kurtarabiliriz." Canıt'ın bir süre önüne bakıp düşüncelere daldı. Etin'in böyle bir teklifte bulunacağını efendi önceden bilmişti. Yaşlı sekreterin dili damağı kurudu. Avukatın ihtiras dolu gözlerine bakarak "Bir kadeh de ben içebilir miyim?" diye sordu. Canıt'ın önemli bir karar arifesinde olduğunu sanan Etin yerinden fırladı ve boş kadehlerden birine viski koyarak adama uzattı. Merakla sekreterin vereceği cevabı bekliyordu. Ondan önce "Unutma," dedi. "Mevcut servetinin tam 10 katı. Gerekirse bunu rakamla da ifade edebiliriz. Bana yarın sabaha kadar düşünme fırsatı verebilir misiniz? Teklifiniz hemen cevap verilemeyecek kadar önemli. Biraz düşünmeliyim." Etin gevrek gevrek gülümsedi. Daha şimdiden kendini zafer kazanmış gibi hissediyordu. Sekreterin düşünme payı istemesi bile onun ihanete sıcak baktığının işaretiydi. Para her şeye kadirdi ve bunca yıllık dostlukları bile bir kalemde silebiliyordu. Adama reddedemeyeceği bir öneride bulunmuştu. "Oldu Canıt'ın," dedi. "Sabaha kadar düşün." "İçinden de zavallı," diye geçiriyordu. Bazen insanların sadakatinden gerçekten yanıldığı oluyordu. Tıpkı şu bürodaki küçük sekreter Betty gibi. İkisi de zokayı yemişlerdi. Betty'nin öldürülmesi gerekiyordu. Canıt'ın ise akıllı geçinmesine rağmen kendisini nasıl bir oyun oynadığını anlayamayacak kadar zekadan yoksundu. Sekreter ağır ağır viskisini yudumlarken Etin bu içtiği son viski diye düşünüyordu. Glenda Capshaw misafirlerine el resimlerinin asılı olduğu galerideki ilgisizliğine hiç şaşmadı. İki kadın konuğunun resimden hiç anlamadığı çok açıktı. İri yarı Amerikalı tablolardan ziyade Ingrid denen kadını incelemekle meşguldü. Bakışlarında iğrenç bir seksilik vardı. Glenda'nın gözünden kaçmadı. Sadece demek istenen adam birkaç tablonun önünde oyalanmış ve alakasız sorular sormuştu. O da anladığından değil, sırf laf olsun ya da ilgisiz kalmadığını ispat içindi. Büyük salona döndüklerinde Etin ile Canıt'ın ayağa kalkmışlardı. Canıt'ın Krenna, Glenda'dan özür dileyerek yaptığı yolculuk nedeniyle yorgun olduğunu ve izin verirse odasına çekilmek istediğini söyledi. Kadın zaten esrarengiz kayınbiraderinin bu garip sekreterinden de hoşlanmamıştı. Hizmetkarlardan birini çağırarak misafire odasını göstermesini istedi. Herkes Canıt'ına hak vermişti. Yaşlı adam gerçekten de yorucu bir gün geçirmiş olmalıydı. Sadece Ingrid yerinden kalkarak Canıt'ına yaklaştı ve koluna gelerek merdivene başına kadar ona refakat etti. Paolo içinden "Riyakar kaltak" diye geçirdi. O yaşta bir adamla yatmayacağına göre mutlaka bir çıkarı vardır diye düşünüyordu. Tom ve Max Ingrid'le ilgilenmediler. Etin iki adama dönerek "Bilardo oynamak ister misiniz?" diye sordu. Devler birbirlerine baktılar. Tom "Fena fikir değil," dedi. "Gelin sizi bilardo salonuna götüreyim," diyen Etin, Paolo'ya dönerek "Paola, sen burada bekle biraz lütfen," dedi. Ingrid merdivenlerin başına kadar Canıt'ın kolunda yürümüştü. Salondan epey uzaklaştıkları sırada usulca sekreterin kulağına "Efendiden emir aldım," diye fısıldadı. "Tamam Ingrid, işi bu gece bitir. Yalnız ikisini de." Kadın biraz şaşırarak "İkisini mi?" diye sordu. "Evet Ingrid, Bayan Capshaw'da." "Ama," diye itiraz edecek oldu sarışın kadın, Canıt'ın onu susturdu. "Sorumluluğu bana ait Ingrid," dedi buz gibi bir ifadeyle. "Nasıl istersen, sorumluluğu sen üstleniyorsan fark etmez. İyi geceler Ingrid." Yaşlı sekreter hizmetçinin arkasında merdivenleri tırmandı. Etin erkekleri bilardo salonuna götürüp döndüğünde üç kadın konuşacak bir konu bulamamanın sıkıntısıyla sessiz bir şekilde oturuyorlardı. Glenda onların ilgi duyabileceği bir konuyu aramasına rağmen aklına hiçbir şey gelmiyordu. Neyse ki Etin imdadına yetişmişti. Avukat Paolo'ya bakarak "Çalışma odamda sana göstermek istediğim bir şey var," dedi. "Sizi biraz yalnız bıraksak umarım bizi bağışlarsınız." Paola Etin'in kendisine ne göstereceğini bilmemekle beraber hoşlanmadığı bu iki kadının yanından ayrılmak için bir fırsatın çıktığına memnun olarak ayağa fırladı. Salonda kalan iki kadın bir süre arkalarından baktılar. Ingrid'in içinde garip bir şüphe uyandı. Acaba Ethan Capshaw bir şeyden mi şüphelendi diye düşündü. Avukatın lezbiyen katile sadece bir araç olarak baktığını düşünüyordu. Ona gösterebileceği ya da tartışabileceği bir şey olamazdı. Bir an kanı çekilir gibi oldu. Jonathan'dan şüphelenmiş miydi yoksa? İhtiyar kurdun açık vereceğini hiç sanmazdı ama belli de olmazdı. Ethan'ın da zeki biri olduğunu kabul etmeliydi. Bir süre salona dönmelerini bekledi. Aradan 10 dakika geçmesine rağmen hala geri gelmemişlerdi. Ethan'ın karısı taş gibi soğuk ve ilgisizdi. Kadın kendisinden hoşlanmadığını iyice belli ediyordu. Fakat kadının duyguları şu anda hiç umurunda değildi. Aklı çalışma odasındaki görüşmeye takılmıştı. Avukatın o lezbiyen karı ile ne konuştuğunu müthiş merak etmeye başlamıştı. Bu gece önemli olaylara gebeydi. Örgüte dahil olduğundan beri en önemli görevini üstlenmişti. Efendi otele telefon etmiş ve öz kardeşini öldürme emrini vermişti. Biraz daha bekledi, konuşmaları hala devam ediyor olmalıydı. Aklına gelen ihtimalle birden titredi. Yoksa efendiden aldığı emrin bir benzerini de çalışma odasında Ethan Capshaw, Paolo'ya mı teklif ediyordu? İhtimal kadını dondurdu ama hedef kimdi? Jonathan Crenn olabilir miydi? Tam o sırada Glenda'nın çekingen sesini duydu. ''Müzik dinlemek ister misiniz? Belki sıkılmışsınızdır.'' ''Hayır'' dedi Ingrid sertçe. Glenda ürkerek susmuştu. Çalışma odasına giren Paola, avukatın sessizce kapıyı kapatırken yüzündeki durgun ve üzüntülü halini fark etti. İrkilerek, ''Bir şey mi oldu Bay Capshaw?'' diye sordu. ''Evet'' diyen Ethan'ın gerginliği çok barizdi. ''Seninle görüşmekliğimiz lazım. Bu ekiplerin içinde en güvendiğim kişi sensin Paola.'' ''Beni meraklandırıyorsunuz Bay Capshaw. Neler oluyor?'' ''Bugün çok kötü bazı haberler aldım. Karar vermekte zorlanıyorum ve bu gece hayatımın en uzun ve en berbat gecesi olacağı benziyor. Bir karara varmak için düşüncelerimi paylaşacağım tek insan olarak da seni seçtim. Sağ olun, size nasıl yardım dokunabilir?'' Avukat üzgünmüş gibi başını önüne eğdi, omuzları düştü. ''Ağabeyim, Efendi Capshaw 2 gün önce Barbados'ta ölmüş.'' Paola yerinden sıçradı. ''Ölmüş mü? Nasıl?'' Ethan başını iki yana salladı. Jonathan'ın ifadesine göre kalp krizinden ama ona inanmıyorum. Ölüm haberinin şokunu üzerinden atamayan Paola şaşkınca sordu. Neden? Çünkü ağabeyim sapasağlamdı. Daha 2 gün önce telefonda konuşmuştum ve bana en ufak bir şikayetinden bahsetmemişti. Paola, çok üzgünüm Bay Capshaw diye mırıldandı. Teşekkür ederim Paola ama benim için sorunlar asıl şimdi başlıyor. Anlıyorum efendim. Hepimiz liderimizi başımızı kaybettik. Ethan gergin bir yüzle kadına baktı. Sorun bu değil Paola. Mesele Jonathan. Anlayamadım. Jonathan her şeyi ele geçirmek ve bizleri saptış etmekle beni tehdit etti. Nasıl yani? Kısacası ağabeyimin mirasına konmak istiyor. Korevaga çiftliğine mi? Yapma Paola, dünyanın bir ucundaki çiftlik kimin umurunda? İstese seve seve o adadaki haklarımdan vazgeçebilirim. Ama Jonathan düzenimizi bozmak ve örgütün yönetimini ele geçirerek hepimizi tasfiye etmek istiyor. Paola hayretle avukata baktı. Ama bu imkansız. Siz ve bizler olmadıkça bunca işi adadan nasıl yürütebilir? Siz Avrupa'nın beynisiniz. Bizler de tam 10 ekip olarak dünyaya yayılıyoruz. Alt destekçiler, lojistik yardımcılar, bütün bunları yeniden nasıl kurabilir? Yeni bir ekiple teşkilatlanmak çok uzun bir zaman alır ve milyonlarca dolar demektir. Jonathan'ın böyle bir şeye nasıl cüret ettiğini anlayamıyorum. İş bu kadarla da bitmiyor Paola. Teklifini kabul etmez ve karşı çıkarsam hepimizi polise ihbar edeceği iddiasında bulundu. Paola kaşlarını çatarak komurdandı. İnanmayın Bay Capshaw. Anladığım kadarıyla Jonathan blöf yapıyor. O da bu işin içinde. Bizi ihbar ederse kendisinin de yanacağını bilir. Avukat başını salladı. Hayır Paola, sanmıyorum. Geçen ay ağabeyimle yaptığım bir telefon konuşmasında onun da Jonathan hakkında bazı tereddütleri olduğunu işitmiş fakat 20 küsur yıllık bir dostluğun böyle sona ereceğini sanmamıştım. Efendi Capshaw size telefonda ne söylemişti? Ethan hiç tereddüt etmeden yalanı kıvırdı. Jonathan'ın yeni ölüm timleri kurduğunu ve bunları kendisine sakladığını söyledi. Buna inanamıyorum. Yani Jonathan bunları daha önceden mi planlamış? Sanırım öyle. Zaten o nedenledir ki ağabeyimin eceliyle öldüğünden kuşku duyuyorum. Paola dikleşti. Bay Capshaw, ağabeyiniz öldüğüne göre şu anda bütün idare ve emir yetkisi size geçmiş olmalı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Avukat belli belirsiz tebessüm etti. Karşısındaki kadın nihayet beklediği soruyu sormuştu. Kısa bir duraklamadan sonra Jonathan'ı derhal öldürmeliyiz dedi. Paola'nın kılı bile kıpırdamamıştı. Karnına bir malikan içinde mi? Artık yerini tercih şansımız yok. Evet, onu burada öldürmeliyiz. Diğer arkadaşlara haber vereyim mi? Avukat telaşa kapılmış gibi hemen kadının kolundan tuttu. Hayır Paola, hayır, dedi. Meseleyi zaten bu yüzden önce sana açtım. İçeridekiler senin kadar tedbirli ve basiretli değillerdir. Efendi Capshaw'un ölümünü öğrenirlerse bir paniğe kapılıp yersiz ve tehlikeli girişimlerde bulunabilirler. Sen onların içinde en sağduyulu ve zeki olanısın. Pavlo artık yeni patronun nazarıyla baktı adama sırtıp, "Teşekkür ederim efendim," dedi. "Ne yapmam emredersiniz?" Ethan her şeyin yoluna girdiğini anlamıştı artık. Tabii hala ileride başını aratacak bazı olaylar olacaktı ama onlara da sırası geldikçe bir hal çaresi bulacaktı. Kadının kolunu bırakmadan, "Şimdi beni iyi dinle, Paula," dedi. Paula Carnaby malikanesinden avukatın Jaguar arabasıyla çıkmıştı. İlk hedefi Centerbury idi. Buranın 60 ile 65 mil arası olduğunu Ethan'dan öğrenmişti. Altındaki güçlü arabayla bir saat civarında oraya gidebilirdi. Avukatın şoförü Dark'ı tanımıyordu ama şoför arabaya gelecek ve sekreter Betty ile yanındaki yabancının kaldığı evi ona gösterecekti. Bundan sonrası kolaydı. Yoğun bir gece geçireceğini biliyordu. Malikane'ye dönünce de Jonathan'ın işini bitecekti. Onun nasıl olsa acelesi yoktu. Yaşlı sekreter çoktan kendinden emin, rahat yatağında uykusuna dalmış olmalıydı. 2. Centerbury, İngiltere. Vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Kenan yatağın içinde kendisine gülümseyen kızı okşadı. Bütün öğleden sonrayı sevişerek geçirmişler, televizyon seyretmişler ve bulaştıkları işi uzun uzun konuşmuşlardı. Betty'nin iri gözleri mahmurlaşmıştı. Kenan onun çıplak omuzlarındaki çillere baktı ve uzanık küçük muntazam burnunu öptü. "Hadi uyu artık," diye mırıldandı. Kapı çalındığında Betty baş uçlarındaki gece lambasına uzanmak üzereydi. Kenan yatağın içinde doğruldu birden. Dünden beri kızın evine hiç gelen giden olmamıştı ve ilk defa zil sesi duyuyordu. Aceleyle saatine baktı. Kısık sesle "Kim olabilir?" diye sordu. Betty "Bilmiyorum," diye mırıldandı. "Saat kaç?" "11.30'u geçiyor." Kız kendi evinde olmasına rağmen ürkmüştü. "Polis olabilir mi?" "Sanmıyorum." "İstersen açmayalım. Kimse çalar çalar gider." "Olmaz. Gelen dışarıdan ışığı görmüş ve evde olduğumuzu biliyordur." "Ne yapayım?" "Korkma, git aç. Ben de arkanda olacağım." Betty heyecanla kapıya yürümüştü. Sırtında askılı kısacık bir gecelik vardı ve yan ayaktı. Kapıyı açmadan önce "Kim o?" diye seslendi. "Miss Flanders, Betty Flanders." "Evet, benim." Dışarıdan bir kadın sesi aksetmişti. Kenan biraz rahatlar gibi olmuştu. "Ben Holly McNamara. Lütfen kapıyı açar mısınız?" Betty hafızasını yokladı. Bu ismi hiç işitmemişti. "Sizi tanımıyorum," diye mırıldandı. "Ben de sizi tanımıyorum Bayan Flanders. Ama elimde size yazılmış mektup var. Yanlışlıkla benim evime bırakılmış. Ben iki ev ilerinizde oturuyorum." Kız şüphelenmişti. Gecenin bu saatinde bir komşusunun mektup bırakmak için uğraması biraz garipti. Kapının gözetleme deliğinden dışarıya baktı. Yaşını tahmin edemedi ama güzel ve alımlı bir kadına benziyordu. Eliyle işaret edip Kenan'ın da bakmasını istedi. Genç adam gözünü deliğe yerleştirip baktı. Koridorun ışığı yanıyordu fakat kontrol delikleri cisimleri görüntü olarak büyütüp şekillerini değiştirdiğinden kadını tam olarak teşhis etmelerine olanak vermiyordu. Betty, "Kusura bakmayın, size şu anda kapıyı açamam. Lütfen mektubu kapının altından atın," dedi. Kenan, delikten kadının yere eğildiğini gördü. Ellerini göremiyordu fakat kapının altındaki hışırtı kulaklarını aksetti. Az sonra kadın doğrulup yine kısık sesle, "Üzgünüm ama kapının altından girmiyor. Zaten gecenin bu saatinde sizi rahatsız etmezdim. Aşağıdaki posta kutusuna da atamadım, zira mektup çok kalın. Kızım bunu 2 gün önce bulmuş ve size getirmekte geciktik," dedi. Betty hala tereddütlerini yenememişti. "Nereden geldiğini söyleyebilir misiniz?" diye sordu. Dışarıdaki kadın başını önüne eğdi. Betty kadını görebiliyor fakat elindeki zarfı bir türlü delikten göremiyordu. "Damgasında Swansea yazılı." Betty birden derin bir nefes aldı. Gülerek Kenan'a döndü. "Bizimkilerden," dedi. "Evden gelmiş olmalı. Annemle babamdan. Swansea'de otururlar." Kenan da rahatlar gibi olmuştu. "Kapıyı aç ve aralığından al," diye fısıldadı. Üzerinde tek bir külot olduğu için kapının arkasına kaydı. Gelen kadının kendisini okulda görmesini istemiyordu. Betty, "Bir dakika lütfen," diyerek kilidi açtı ve kapıyı azıcık araladı. Genç kız da yarı çıplak yatak kıyafetini kadının görmesinden huylanıyordu. Ama her şey o 1-2 saniye içinde oldu. Kilit açılıp kapı aralanınca dışarıdaki kadın sert bir omuz darbesiyle kapıyı ardına kadar açarak içeri dalmıştı. Oysa ikisi de kadının masum bir komşu olduğuna inanmışlardı. Kadının elinde kısa namlulu bir Chef Special 36 vardı. Kenan Türkçe olarak "Lanet olsun, Tonga'ya bastık," diye homurdandı. Paula'nın gözleri çıplak olan genç adama çevrilmişti. Kapıyı ayağıyla kapatırken elindeki silahı onlara çevirip "Kımıldarsanız kurşunu yersiniz," diye mırıldandı. Kenan kapıyı açtırmakta ne denli hata ettiğini şimdi daha iyi anlıyordu. Çok aptalca bir iş yapmıştı. Affedilir cinsten değildi. Olan olmuştu artık. Hemen bir durum muhakemesi yapmaya çalıştı. Kadın silahlıydı ama ne de olsa bir kadındı ve tek başınaydı. Dikkatle onu süzmeye başladı. Uzun boylu ve güzel bir kadındı. Gayet de şık giyinmişti. Sokakta görse asla onun silah taşıyan biri olduğunu düşünemezdi. Sanki soylu ve kibar bir hanımefendiydi. Ama gerçekte öyle olmadığı da muhakkaktı. Kadın duruma hakim olup onları karşısına aldıktan sonra pis pis sırıttı. "Hiç ummadığını bir zamanda geldim, değil mi?" dedi. "Yoksa sevişiyor muydunuz?" Kadının son cümlesi üzerine afallayan Betty çıplaklığını hatırlayarak eliyle kısacık Gecelin'in eteklerini çekiştirdi. Paula'nın pervasızlığı üzerine çekinmişti. Kenan, "Ne istiyorsunuz bizden?" diye sordu. "Tahmin edemiyor musun yabancı? Bürodan çaldığınız dosyayı tabii." Betty korkudan sapsarı kesilmişti. Kadının, daha doğrusu Etin Kepşov'un bunu nasıl ve nereden öğrendiğini anlayamamıştı. Herhalde bir tatil günü orada çalıştığından şüphelenmiş ve geri dönerek dosyaları incelemiş olmalı diye düşündü. Paula, "Hadi ne duruyorsun? Git getir dosyayı," diye gürledi. Kız tabanca tehdidine rağmen dönerek kenara baktı. Genç adam başıyla işaret ederek dosyayı getirmesini istedi. Kız çıplak ayak salonda sehpa üzerinde duran dosyaya koştu. Dosyayı kucaklayıp kadına yaklaştı. Paula yanına gelen kızı süzmeye başlamıştı. Sırıtarak, "Pek de tatlı şeymişsin sen yahu," diye mırıldandı. "Ne buldun bu herifte de koynuna girdin?" Betty ürpererek kadına baktı. Ne kastettiğini anlayamamıştı. "Bu sizi hiç ilgilendirmez," diyebildi sonunda ürpererek. "Öyle mi?" Paula birden çok ani bir refleksle kızı belinden tuttuğu gibi kendine çekti. Betty ne olduğunu bile anlayamamıştı. Elindeki tabancanın küt namlusunu tam şakağına dayamıştı. Kenan yerinden bile kımıldayamamıştı. Dehşetle olanlara bakıyordu. Paula keyiflenmişti. Gözlerini karşısındaki adamlar ayırmadan homurdandı. "Bir çılgınlık yapmaya kalkarsan kızı da seni de vururum. Sakın bunu aklından çıkarma." Kenan yerine çakılı kaldı. Fakat gözlerini kadının üzerinden bir saniye ayırmıyordu. İtalyan polis Cassini'nin başına gelenleri anımsamıştı. Belki onu öldüren katil de bu kadındı. Demin Jack Betty'yi kavrarken ne kadar süratli ve güçlü olduğunu hemen anlamıştı. En az bir erkek kadar kuvvetli olduğunu da tahmin ediyordu. Hatta Cassini'nin boynunu kıracak kadar güçlü. Ne yapıp edip duruma müdahale etmeliydi. Yoksa bu kadın kesinlikle ikisini de öldürecekti. Dosyayı alıp gitmeyeceği kesindi. Kenan'ın gözleri birden fal taşı gibi açıldı. Gördüklerine inanamıyordu. Kadın dudaklarını Betty'nin çıplak omuzlarında dolaştırıyor, yumuşak yumuşak öpüyor, arzu dolu şehvetli nefesini üfler gibi kızın tenine bırakıyordu. Zaman zaman da dili yalar gibi sürtünerek kızın boynundan kulağına doğru gidiyordu. Betty tiksinerek "Bırak beni!" diye bağırdı. "Kes sesini sürtük! Sanki o herif seni benden daha iyi mi öpüyor?" Betty, Paula'nın elinden kurtulmak için kıvranmaya başlamıştı. Fakat kadın sert bir biçimde kızın kolunu büktü. Betty acıyla inledi. Canı çok yanmış olacaktı ki hareketsiz kalmayı eğledi. Bu kadın çılgın bir lezbiyen diye düşündü Kenan. Ayrıca şiddetten hoşlanan sadist bir tip olmalıydı. Kızla sevişerek her ikisine de manevi işkence uygulamak istiyordu. Kızı iyice kendine çekerek vücuduna yaslayan Paula, Betty'nin askısı düşen geceliğinden elini içeriye sokarak göğsünü avuçladı. Bunları yaparken de bakışlarını Kenan'dan ayırmıyor ve zor durumda kalan erkeğin psikolojik aşağılanmasını seyirden zevk alıyordu. Betty tam bir panik içindeydi. Nutku tutulmuş, kadının daha ne kadar ileri gideceğini tasavvur etmekten korkarak adeta kımıldayamaz hale gelmişti. Paula kızın meme başını parmaklarıyla sıkarken boynunu da hafifçe dişledi. Canı yanan Betty'nin ağzından yine kısık bir inilti çıktı. "Böylesi mi hoşuna gidiyor? Zevklenmeye başladın mı şimdi?" diye sordu. "Seni gidi ufak sürtük. Demek şiddetten hoşlanıyorsun." "Ben de hoşlanırım. Pekala öyle olsun. Sana istediğin gibi yaklaşırım. Bekle." Paula gözleri etrafı bir kolaçan etti. Yatak odasını gördü. Zaten ufak apartman katında başka odada yoktu. Tabancasını kızın bedeninden çekerek tekrar Kenan'a yöneltti ve "Odaya yürüyün!" diye emretti. Kenan olacakları tahmin etmeye başlamıştı. Tüyleri ürperdi. Bu kadarına dayanamazdı. Ne yapıp edip bu kadını durdurmanın bir yolunu bulmalıydı. Yerinden kımıldamak istemedi. "Yürü, hadi!" Kenan hala direnmek istiyordu. Paula'nın gözleri birden hırstan parıldadı. Kızı sert bir hareketle yere itti. Betty boylu boyunca cilalı parkeden üzerine yuvarlandı. Kenan'ın üzerine doğru yürürken tam bir erkek gibi sert ve sağlam adımlar atıyordu. Genç adam karşısındaki kadının erkeksi hareketlerine bakarak bir an ürktü ve bir adım geri attı. Paula birden yerinde sıçrayarak sağ bacağını kaldırıp karateciler gibi havada yay çizerek müthiş bir ayak darbesi savurdu. Kenan boş bulunmuş, daha doğrusu kadının böyle bir hamle yapabileceğine ihtimal verememişti. Kadının uzak doğu dövüş sanatını iyi bildiğini anladığında alçak ökçeli ayakkabısının burnunu kafasına yemişti bile. Bir anda dünyası karardı. Sersemleyerek yere yuvarlandı. Bayılmamıştı ama şakağında müthiş bir sızlama hissediyordu. Acının şiddetinden düştüğü yerden hemen kalkamadı. Başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Güçlükle ellerini yere dayadı, dizlerinin üzerinde doğrulmaya çalıştı. İkinci bir darbeden kendisini koruması gerektiğini şuuraltı hissediyordu. Bir darbe daha yerse işini biteceğini anlamıştı. Mutlaka kendinden geçerek bayılacaktı. Ondan sonra başına ne geleceğini tahmin edebiliyordu. Kuvvetli bir olasılıkla kadın baygın vücudunun üzerine eğilecek ve tıpkı Umberto Cassini'ye yaptığı gibi boynunu kıracaktı. Tüyleri diken diken oldu. Bu lezbiyen cani tarafından öldürmek istemiyordu. Can havliyle doğrulmaya çalıştı. Bulanık gözlerle kadına baktı. Bir şeyler mırıldanıyordu ama ne o dediğini işitemedi. Kulakları uğulduyor, kadının homurtusunu duyamıyor, sadece dudaklarının kımıldadığını görüyordu. Varanmak için son şansı olduğunun bilincindeydi. Kadın bacağını ikinci kere savurmuştu. Bu darbede kafasına isabet ederse işi bitikti. İnsiyaki olarak başını korumak için kolunu kaldırdı. Pabucun sivri ucu bu defa koluna isabet etmişti. Başını korumuştu ama darbenin şiddetinden savruldu. Kendini koruması kadını daha da kızdırmış olmalıydı. Kenan her şeyi bulanık görüyordu. Darbeyi önleyen kolu sanki felce uğramış gibi hissizleşmişti. Paula yerdeki adamla alay eder gibi gülümsüyordu. Kendine güveni tamdı. İstese bir kurşunla işini bitirebilirdi ama yapmıyordu. 22. ayrımın sonu. Sayfa 291. Devamı 23. ayrımda.